Ayrım 11. Baltazar, Anatole France. Sayfa 107. Kral Locke'un çektiği büyük acının açıklanmasıdır. Abbey, yer altındaki granit sarayın basamaklarına oturmuş, kayanın yarığından mavi gökyüzüne bakıyordu. Kuzu kulakları gün ışığına dönmüş, şemsiye görünümünü almışlardı. Abbey ağlamaya başladı. Kral Locke elinden tutarak, "Abbey, neden ağlıyorsun? Ne istiyorsun?" diye sordu. Birkaç gündür çok üzgün göründüğü için cüceler ağabeyin ayak ucuna oturmuş ona flüt, kaval, kudüm çalıyorlardı. Bazı cüceler de onu eğlendirmek için yapraktan fiyonklarla süslü başlıklarıyla otların içinde birbiri ardına taklalar atıyorlardı. Hiçbir şey bu keşiş sakallı küçük adamların gözleri kadar görünmeye değer olamazdı. Onu gölün kıyısında uyurken gördükleri ilk günden beri çok seven erdemli tat, duygusal Dick ve yaşlı bir şairi andıran Pick, Abbey'in kolundan tutarak üzüntüsünün nedenini öğrenmek için yalvarıyorlardı. En basit ama en doğru düşüncelere sahip olan Pau, bir sepetin içinde Abbey'e üzüm sundu. Ötekiler de genç kızın eteğini çekiştirerek Kral Locke'un söylediklerini yineliyorlardı. "Abbey, cüceler prensesi, neden ağlıyorsun?" Abbey yanıt verdi. "Küçük Kral Locke ve sizler, küçük adamlar, üzüntüm size olan dostluğumu arttırıyor. Çünkü sizler çok iyisiniz. Ben ağladığımda sizler de ağlıyorsunuz. Ben Georges de Blanchelande için ağlıyorum. O bir gün yiğit bir şövalye olacak ve ben onu göremeyeceğim. Oysa onu seviyorum ve onun kadını olmak istiyorum." Kral Locke elini Abbey'in elinden çekti ve dedi ki, "Abbey, şölen masasında hiç kimseye aşık olmadığını söyleyerek neden beni aldattın?" Abbey yanıt verdi. "Küçük Kral Locke, şölen masasında seni aldatmadım. O zaman George ile evlenmeyi arzu etmiyordum. Bugünse bana evlenme teklifi etmesini her şeyden çok isterdim. Ama edemez çünkü nerede olduğunu bilmiyorum ve o da beni nerede bulacağını bilmiyor. İşte bu yüzden ağlıyorum." Bu sözler üzerine çalgıcılar çalgılarını çalmayı bıraktılar. Takla atanlar kafalarının üzerinde veya sırt üstü hareketsiz kaldılar. Ted ve Dick, Abbey'in giysisinin koluna sessizce gözyaşı döktüler. Alçak gönüllü Paul, üzümlerle birlikte kargasından düştü ve tüm küçük adamlar korkunç inintiler çıkarmaya başladı. Fakat parlak çiçeklerle süslü tacının altında hepsinden daha üzgün olan cüceler kralı, pelerinini arkasında kızıl bir sel gibi sürükleyerek hiçbir şey söylemeden uzaklaştı. Bilge Nur'un sözlerinin küçük Kral Locke'u nasıl mutlu ettiğidir. Kral Locke, güçsüzlüğünü genç kızın görmesine fırsat vermedi. Kendisini yalnız hissediyor, ayaklarını kollarının arasına alıp yere oturarak mutsuzca düşünüyordu. Onu kıskanıyordu. Şöyle diyordu kendi kendine. "O birisini seviyor ve sevdiği kişi ben değilim. Üstelik ben kralım, bilgeyim. Hazinelerim var. Olağanüstü gizler biliyorum. İnsanlardan üstün olan cücelerin hepsinden daha üstünüm. O beni sevmiyor ve cücelerin bilgeliğine sahip olmayan, belki de hiçbir şeyden haberi olmayan bir delikanlıyı seviyor. Hiç kuşku yok ki o değer biçmeyi bilmiyor ve sağduyulu değil. Aslında bu duruma gülmem gerek. Ama onu seviyorum ve o beni sevmediği için hayatta hiçbir şeyden tat alamıyorum." Uzun günler boyunca Kral Locke kafasında mutsuz ve kimi kez kötü düşüncelerle en vahşi dağlarda tek başına dolaştı. Tutsaklık ve açlıkla Abbey'i kendisine evlenmeye ikna edebileceğini düşündü. Sonra bu düşünceyi derhal kafasından attı. Gidip genç kızı bulmayı ve ayaklarına kapanmayı kafasından geçirdi. Fakat bu da aklına yatmadı. Ne yapacağını bilemiyordu. Sonuç olarak Abbey'in kendisini sevmesi kralın elinde değildi. Kızgınlığı bir anda Georges de Blanchelande'a yöneldi. Bu genç adamın büyücüler tarafından çok uzaklara gönderilmiş olmasını ya da en azından Abbey'i hiç tanımamış olmayı düşündü. Şunlar geçiyordu kafasından. "Yaşlanmadım ama acı çekmeyecek kadar da uzun yaşadım. Fakat acılarım ne kadar büyük olursa olsunlar şu an çektiğim acının yanında az kalır. Şefkat veya acıma duyguları önceki acılarıma tanrısal bir tat katıyordu. Oysa şimdi yalnızca kötü bir arzunun aşağılık üzüntüsünü çekiyorum. Ruhum çorak ve gözlerim onları bir asit gibi yakan gözyaşlarım içinde yüzüyor." Böyle düşünüyordu Kral Locke. Çektiği kıskançlığın onu haksız ve kötü davranışlara sürüklemesinden, onun karşısında güçsüz veya zorba görünmekten korktuğu için genç kızla karşılaşmaktan kaçınıyordu. Abeyin, George'u sevdiği düşüncesiyle her zamankinden daha fazla acı çektiği bir gün, cücelerin en bilgesi olan ve yerin en derinliklerine kazılmış bir su kuyusunun dibinde yaşayan Nur'a danışmaya karar verdi. Bu kuyu çok derinlerde olduğu için iyi ısınıyordu. Kimi kez iki küçük yıldız, kimi kez solgun bir güneş ışığı ve kimi kez de kızıl bir ay ışığı ile aydınlandığı için karanlık olmuyordu. Kral Lok kuyuya indi ve Nur'u laboratuvarında çalışırken buldu. Nur'un yüzü yaşlı küçük bir adamın yüzünü andırıyordu. Başlığı yabani kekik sapıyla süslüydü. Sağlam bilgisine karşın yüzünde ırkının saf ve masum ifadesini taşıyordu. Kral ona sarılarak, "Nur," dedi, "sana danışmaya geldim çünkü sen her şeyi bilirsin." Nur, "Kral Lok, ben çok şey bilebilirim ama aptalın biri de olabilirim," diye yanıt verdi. "Ben bilmediğim pek çok şeyi öğrenmenin yolunu biliyorum. İşte bu nedenle bana bilge diyorlar." Kral, "Pekala," diye devam etti. "George de Blanchelant isimli bir delikanlının şu anda nerede olduğunu biliyor musun?" Nur yanıt verdi. "Bilmiyorum ve hiç de merak etmedim. İnsanların ne kadar bilgisiz, budala ve kötü olduklarını bildiğim için ne yaptıklarını, ne düşündüklerini hiç aldırış etmedim. Ama bu kendimi beğenmiş ve zavallı ırkın yaşamını ödüllendirmek için bu ırkın erkeklerine cesaret, kadınlarına güzellik ve çocuklarına da masumiyet verildiğini biliyorum." Kral Lok, insanlık bütünüyle acıklı veya komiktir. Cüceler gibi yaşamak için çalışmak zorunluluğunun bilincinde olan insanlar bu kutsal kurala karşı çıktılar ve bizim gibi mutlu işçiler olmak yerine savaşmayı, çalışmaya yeğ tuttular. Birbirlerine yardımcı olmak yerine birbirlerini öldürmeyi seçtiler. Doğruyu söylemek gerekirse bilgisizliklerinin ve acımasızlıklarının temel nedeni cesarettir. Zamanlarının çok az bir bölümünü hayatı tanımaya ayırıyorlar. Yer altında yaşayan cücelerin ırkı onlardan çok daha mutlu ve üstün. Ölümsüz değilsek de kimi zaman kızgın, kimi zaman buzlu olan, kimi zaman yaşamın, kimi zaman ölümün fısıldandığı, sert bir kabuk üzerinde doğan ırklar varlığını sürdürürken, bizler de bizi bağrına basan, özden ve doğurgan sıcaklığıyla bizi kucaklayan toprak kadar uzun yaşayacağız. İnsanlar zavallılıklarını ve kötülüklerini aralarından bazılarının cücelerden daha güzel olmalarını sağlayan bir erdemle örtüyorlar. Bu erdem acıma duygusudur. İnci tanelerinin parıltısı göz için ne anlama geliyorsa, acıma duygusunun göz kamaştırıcı ışıltısı da düşünce için aynı anlama gelir. Acıma duygusunu acılar öğretir ve cüceler bu duyguyu fazla bilmezler. Çünkü insanlardan daha bilge oldukları için daha az acı çekerler. Cüceler zaman zaman derinlerdeki sığınaklarından çıkarlar ve insanları sevmek, onlarla birlikte acı çekmek, tanrısal bir çiğ ile yüreklerini serinleten acıma duygusunu tatmak için yeryüzünün sert kabuğuna gidip insan içine karışırlar. İşte insanlar hakkındaki gerçek bunlardır. Kral Lok, ama şimdiye kadar bana onlardan hiçbirisi hakkında bir soru sormamıştın. Kral sorusunu tekrarlayınca yaşlı Nur odayı dolduran gözlük camlarına baktı. Cücelerin hiç kitabı olmadığı için bunların hepsi insanlardan gelmişti ve başka amaçlar için kullanılıyordu. Kendilerini yetiştirmek için bizler gibi kağıtların üzerindeki işaretlere başvurmuyor, camlara bakıyorlar ve merak ettikleri şeyi görüyorlardı. Zor olan yalnızca uygun camı seçmekti. Nur, saydam yakut bir gözlük camını eline aldı. Merceği parlak bir elmas olan bu gözlük artık eskisi kadar güçlü değildi. Sadece çok uzaktaki şeyleri görmeye yarıyordu. Cücelerin insanların bilmediği yarı saydam camları da vardı. Bunlar kayaların ve surların arasından geçerek her şeyi net görmeyi sağlıyordu. En az onlar kadar muhteşem olan bir diğer geçmişin görüntülerini ayna tutuyor, onları yüzyılların içinden çekip sığınaklarına kadar getiriyordu. Yaşlı Nur, yeryüzünün bildiğimiz görüntüyü almadan önceki biçimini çok rahat görebiliyordu. George de Blanchelande'ı bulması çocuk oyuncağıydı. Basit bir cama bir dakikadan kısa bir süre baktı ve krala dedi ki, "Kral Lok, aradığın kişi senin topraklarında yer alan kristal bir şatoda, su perilerinin elinde." Kral Lok ellerini çırparak, "Ya, Demek öyle diye haykırdı. Ona mutluluklar dilerim. Yaşlı Nur'u kucakladı, sonra kahkahalar atarak kuyudan çıktı. Yol boyunca gülmekten kasıklarına ağrılar girdi. Gülerken sakalları karnının üzerinde ileri geri gidip geliyordu. Karşılaştığı küçük adamlar da sevinçle onunla birlikte gülmeye başladılar. Onları gören başkaları da gülmeye başladı. Bu kahkahalar gitgide büyüdü ve derken tüm yeraltı kahkahalarla sarsılmaya başladı. George Blanchelande'ın muhteşem macerasıdır. Kral Lok artık gülmüyordu. Yatakta küçük yüzünü mutsuzlukla yastıkların altına gömmüştü. Su perilerinin elinde tutsak olan George de Blanchelande'ı düşünerek uyuyamıyordu. Cüceler abeyi uyurken onun yerine inekleri sağmaya gittiklerinde yumrukları sıkılı olarak beyaz yatağından kalkan küçük Kral Lok Bilge Nur'un kuyusuna indi. Ona, Nur dedi, bana onun su perilerinin yanında ne yaptığını söylemedi. Yaşlı Nur, kralın aklını kaybettiğini sandı. Aklını kaybetmiş olsa bile kralın sevimli, zararsız aptallıklar yapacağını bildiği için korkuya kapılmadı. Cücelerin aptallıkları da akıllı davranışları kadar sevimli ve hayal gücüyle doluydu. Ama Kral Lok delirmemişti. En azından sıradan aşıkların kaybettiklerinden daha fazla kaybetmemişti aklını. George de Blanchelande'ı çoktan unutmuş olan yaşlı adama, George de Blanchelande ile konuşmak istiyorum dedi. Bilge Nur, karma karışık duran mercekleri, aynaları bir düzene soktu ve su perilerinin ele geçirdiği George de Blanchelande'ın bir cam üzerindeki görüntüsünü krala gösterdi. Doğru bir seçimle ve araçları ustaca kullanarak sevdaya düşmüş krala, kendisini mutlu bir sonun beklediği o kontesin oğlunun bütün macerasını gösterdi. İki küçük adamın zamanın renkleri ve biçimleri arasında gördükleri sözlere döküldüğünde şöyleydi. George, göl kızlarının buzlu kollarında götürülürken öldüğünü düşündü. Ama yine de tatlı ezgiler duyuyor ve yüreğinde bir serinlik hissediyordu. Gözlerini yeniden açtığında, kolonları gökkuşağının bütün renklerini yansıtan kristal bir sığınağın içinde buldu kendini. Bu sığınağın dibinde tatlı renklerle bezenmiş büyük sedef bir siper. Su perileri kraliçesinin mercandan ve su yosunlarından yapılmış tahtının gölgeliği olarak iş görüyordu. Suların kraliçesinin yüzü sedeften ve kristalden daha tatlı parlıyordu. Kadınların kendisine getirdiği delikanlıya gülümsedi ve yeşil gözleriyle uzun uzun inceledi. Ona, "Dostum, dünyamıza hoş geldin," dedi. "Burada sana iyi davranılacak. Yeryüzünü ve yeryüzünün sıkıcı işlerini hatırlatan ne kuru bir söylev, ne zorlu bir çalışma, ne de incelikten uzak herhangi bir davranışla karşılaşacaksın. Burada yalnızca şarkılar, danslar ve su perilerinin dostluğu var." Yeşil saçlı kadınlar delikanlıya müzik ve dans dersleri verdiler. Ona eğlencenin her türlüsünü tattırmaya çalıştılar. Alnını kendi saçlarını parlatan istiridyelerle süslediler. Fakat yurt özlemi çeken delikanlıyı bunların hiçbiri avutamadı. Yıllar geçiyor ve George her geçen gün kızgın güneşin kavurduğu, karın dondurduğu, acıların çekildiği ancak tanıdığı ve sevdiği abeyi yeniden görebileceği yeryüzüne çıkma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Bu arada genç bir adam olmuş, bıyıkları terlemeye, sakalı çıkmaya başlamıştı. Sakalıyla birlikte gelen cesaret bir gün onu su perileri kraliçesinin karşısına çıkardı. Ona, "Hanımefendi," dedi, "eğer izin verirseniz sizden ayrılıp Clarides'e geri dönmek istiyorum." Kraliçe gülerek, "Sevgili dostum," dedi, "istediğiniz izni size veremem. Çünkü sevgilim olmanız için sizi bu kristal şatoda tutuyorum. Kendimi bu onura layık görmüyorum. Bu sizin inceliğiniz. İyi bir şövalye hiçbir zaman kadınına layık olduğunu düşünmez. Daha önceleri size verilen değeri anlamayacak kadar küçüktünüz. Biliniz ki sevgili dostum, sizden istenen sizin iyiliğiniz içindir. Yalnızca kadınınıza itaat edin. Hanımefendi, ben Clarides'li abeyi seviyorum ve ondan başka kadın istemiyorum." Yüzü solan güzel kraliçe haykırdı. "Ölümlü bir kız. İnsanlar arasından değersiz bir kız bu abeyi. Nasıl sevebilirsin onu?" "Bilmiyorum. Tek bildiğim onu sevdiğim." "Görüşürüz. Pekala." Clarice delikanlıyı kristal şatoda tutmaya devam etti. George, kadının ne olduğunu tam olarak bilmiyordu ve büyülü kasabadaki Tannhauser'dan çok Likome'deki kızları arasındaki Aşil'e benziyordu. Bu yüzden kaldığı büyük şatonun dört duvarı arasında dolanıp duruyor, kaçma çareleri arıyordu. Şatosu bu olağanüstü ve sessiz ülkenin her yerini görüyordu. Kristal duvarlar arasından denizde lalelerin filizlenmesini ve mercanların büyümelerini izliyordu. Madreporların ve deniz kabuklularının üzerinde mavi ve sarı purpuralar ışıltılar saçıyordu. Bu büyülü güzellik onu pek etkilemiyordu ama su perilerinin şarkılarıyla huzur buldukça kaçma isteği biraz azalıyor, ruhu yatışıyordu. Şatonun bir dehlizinde bir çiviyle duvara tutturulmuş, deriden, cildi yıpranmış eski bir kitap bulduğunda artık gevşeklik ve kayıtsızlık hissetmiyordu. Batık bir gemiden ele geçirilmiş bu kitap, şövalyeler ve kadınlar hakkındaydı. İçinde hak aşkı ve güzellik erdemi için devlerle savaşarak, haksızları doğru yola sokarak, dullara ve yetimlere sahip çıkıp onları koruyarak dünyayı gezen kahramanların öyküleri yer alıyordu. George bu öyküleri okudukça zaman zaman utançtan kızardı, kimi zaman öfkeye kapıldı, bazen de hayranlık duydu. Şöyle dedi kendi kendine, ben de iyi bir şövalye olacağım, dünyadaki kötüleri cezalandıracağım, insanlığın iyiliği ve kadınım Abbey adına yoksul insanların yardımına koşacağım. Yüreklenen George bir kılıç kapıp kristal şatodan ileri doğru atıldı. Önüne çıkan beyaz kadınlar kaçıştılar ve korkudan gölün gümüş suları gibi bayıldılar. Yalnızca kraliçe karşısında durdu ve yeşil gözlerini onun üzerine dikti. George kraliçeye, bana yapılan büyüyü boz dedi. Yeryüzünün yolunu aç. Bir şövalye gibi güneşle savaşmak istiyorum. Sevilen, acı çekilen, savaşılan yere geri dönmek istiyorum. Gerçek hayatı ve gerçek ışığı geri ver. Erdemi geri ver bana, yoksa seni öldürürüm kötü kadın. Kraliçe, hayır anlamında gülerek başını salladı. Güzeldi, sessiz kraliçe. George, bütün gücüyle kılıcı ona sapladı. Ama su perileri, kraliçesinin göğsüne çarpan kılıç kırıldı. Kraliçe, çocuk dedi. Ve onu şatonun altında bir tür kristal çukur oluşturan, çevresinde keskin dişleriyle köpek balıklarının dolandığı bir hücreye kapattırdı. Hücrenin ince cam duvarları köpek balıklarının tek hareketiyle kırılacak gibiydi. Bu garip yerde uyumak olanaksızdı. Deniz altındaki hücrenin bir ucu cücelerin krallığına açılan bir kayalığın üzerindeydi. İki küçük adam bir saat içerisinde George'un bütün geçmiş günlerini gördüler. Yaşlı Nur, hücre sahnesini bütün acı yanlarıyla anlattıktan sonra, hani Savoyluların küçük çocuklara büyülü fenerden söz ederken kullandıkları dil var ya, işte öyle bir dille Kral Lok'a şunları söyledi. Kral Lok, görmek istediğin her şeyi gösterdim. Artık her şeyi biliyorsun. Ekleyecek hiçbir şey yok. Yine de gördüklerinin seni mutlu edip etmediğini öğrenme isteğinden kendimi alamıyorum. Gerçek duygularını bilmek isterdim. Bilimin amacı, hoşa gitmek veya gitmemek değildir. Bilim insanlık dışıdır. Büyüleyen, sevindiren, avutan şey şiirdir. İşte bu nedenle şiir bilimden daha gereklidir. Git de bir şarkı dinle Kral Lok. Kral Lok tek söz söylemeden uzaklaştı. 11. ayrımın sonu, sayfa 116.